Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Türk kültüründe atlardan bahsedeceğiz. Bu konuda Saadettin Yağmur Gömeç ve Dr. Ekrem Saltık'ın, Türkiye'de eczacılığın tarihi gelişimi konusunda ise Profesör Doktor Nil Sarı'nın verdiği bilgileri nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Atatürk Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saadettin Yağmur Gömeç, Uluslararası Geçmişten Günümüze Bozkır Sempozyumunda sunduğu Türk Kültüründe At başlıklı tebliğinde önemli bilgiler veriyor. Bu makaleden bazı kısımları nakledelim. Eski kaynaklar bir Türk'ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki yine Türklerdeki bir inanışa göre onlar atla beraber yaratılmışlardır. Tarihte Türklerin hiçbir hayvanla bu denli içli dışlı olduğuna şahit değiliz. Keza bugün de Hazar ötesi Türklerinin hepsinin hayatında atın ayrı bir yeri vardır. Öyle ki zamanımız Türkmenistan'ı ata verdiği önemi göstermek ve bu geleneğin bozulmadan devamını sağlamak için dünyada tek olan bir at bakanlığı kurması son derece dikkat çekici bir husustur. Her ne kadar Batı Türkleri ve bilhassa Anadolu ve Balkanlarda yaşayanların hayatında artık atın pek bir yeri yoksa da, ona karşı beslenen tarihi sevginin izleri bugün dahi kaybolmamıştır. Bununla birlikte kaynakları incelediğimizde eski Türklerin beslediği hayvan türlerinin en başta gelenleri at ve koyun idi ki, bu tür hayvan yetiştiriciliğinin izlerine Türklerin hayatında M.Ö. 3000-2500'lerden beridir rastlanılmaktadır. Ama elbette bunun içinde atın yeri bambaşkaydı. Dolayısıyla Türk sosyal hayatını incelediğimizde atçılık biraz daha ön plana çıkar. Genellikle ailelerin sahip olduğu bu hayvanların sayısı on binler hatta yüz binlerle ifade edilmektedir. At sadece eti, sütü ve derisi için değil, aynı zamanda bir savaş vasıtası olarak yetiştiriliyordu. Bu açıdan bakıldığında ekonominin de temel taşlarından birisi olduğu gibi askeri ihtiyaç teşkil ettiğinden önemi tartışılmazdır. Türk İskitler çağından beri onlar attan faydalanıyorlardı. Bu yüzden Türklerin medeniyete kazandırdığı iki mühim şeyden birinin at, diğerinin de demir olduğunu söyleyebiliriz. Bir savaş ve ulaşım aracı olarak tekerlekli vasıtalarla uçaklar bugün neyse günümüz şartlarıyla kıyasladığımızda at da geçmişte öyleydi. Dünyada ilk defa atı ehlileştiren bir binek hayvanı ve savaş aracı olarak kullanan Türkler, bu üstünlükleri sayesinde binlerce kilometrelik alanları bir anda geçmişler ve pek çok yere sahip olma imkanına kavuşmuşlardır. Bunun en güzel misalini Dede Korkut hikayelerinde "At işler er övünür" veya "Yaya erin ümidi olmaz" atasözlerinde görmekteyiz. Çünkü bundan binlerce yıl öncesinin bozkır hayatını göz önüne getirdiğimizde at olmadan hiçbir şey yapmak kolay değildi. Türkler için dünyada üç vazgeçilmez varlık söz konusudur. At, kadın yani aile ve silah. Bu mefhumların manası ve derinliği kavrandığında Türk erinin neden bunlara böylesine kıymet verdiği de anlaşılır. Latin-Bizans eserlerinde Türk Hunların yerde kendilerini güvende hissetmemeleri sebebiyle at üstünde yaşayıp uyudukları bildirilir. Adeta at üzerinde doğuyorlar, at üzerinde ölüyorlardı. Onlar antlaşmaları bile bazen at sırtında görüşürlerdi. Mesela 5. asrın başlarında Avrupa Hunlarının Hakanı Yıldız, Bizans'ın Trakya valisiyle yaptığı konuşmayı atının üstünde gerçekleştirmiştir. O burada göğe bakarak, "Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethedebilirim," diyerek sınırsız gücüne dikkat çekip Romalıları korkutmuştu. Herhalde kendileri için bu kadar önemli olan bir hayvanın yetiştirilmesi, ticareti ve gıda amacıyla kullanılması gelişigüzel değildi. Belirli zamanlarda ülke genelinde insan ve hayvan sayımını yapan Türk yetkililer ne kadar ata sahip olduklarını da biliyorlardı. Her merada ve kabilede bulunan at sayıları kontrol ve kayıt altındaydı. Uygur Türklerine ziyarette bulunan elçilerin ve İslam tarihçilerinin notlarında Beşbalık'taki atların çokluğu yüzünden sayılamadığı ancak renkleri vasıtasıyla ayrıldıkları, muhtemelen Turfan Uygur hükümdarına da atların Kaan'ı dendiği söyleniyor. At sayısının çokluğu aşiretin ve onun yöneticisinin bir övünç kaynağı olduğu gibi devletin güvenliğinin de ana direklerinden birisiydi. İşte buna binaen Türk devleti seferberlik vakitlerinde hangi kabilenin ne kadar asker ve at vereceğini bu kayıtlara bakarak tespit edebiliyordu. Tahminimiz odur ki çok eski çağlardan itibaren Hakan atlarını gütmek için seyisler mevcuttu ve daha sonraki devirlerde devlet içerisinde bu durum müesseseleşti. Türkler genellikle komşu devletlere başta at ve canlı hayvanlarla hayvan ürünleri satıyorlardı. Mesela Bizans ve Çin'den ipek, ipekli kumaş, takı malzemeleri, porselen türü kapkacaklar, pirinç ve diğer hububat cinslerini alırlarken buna karşılık silah, at, deri, kürk ve hayvani gıdaları pazarlıyorlardı. Bilhassa 8. asrın ikinci yarılarından sonra Uygurlar Çin'e bol miktarda at ihracına başladı. Onlar her atın yerine 40 top ipekli kumaş istiyorlar, her defasında da on binlerce at getiriyorlardı. Ancak hayvanlar zayıf ve yaşlı olduklarından hiçbir işe yaramıyordu. Bütün bu alışverişler beraberinde bir de gerginliğe sebep oluyordu. Çin devleti bundan son derece zarar görmesine rağmen gelenleri de geri göndermek cesaretinde bulunamıyordu. Bu üzücü durum yüzünden Çinliler şiirler yazıyor, türküler yakıyorlardı ki işte bunlardan birisinde "Uygur at satmaya geldiği zaman onun geçtiği yolların kenarında ot kalmaz. Bu hastalıklı atlar için 50 top ipek alırlar" mealinde ve uzayıp giden mısralar söz konusudur. Netice itibariyle ticaretin de en mühim mallarından biri at idi. Muhtemelen at, öküz ve develer tarafından çekilen arabaları da evvela Türkler icat ettiler ki, göç mevsimlerinde çadırlarını bu arabaların üzerinde taşımaları gayet kolaydı. Eski Roman kaynakları da Türkleri anlatırken, evlerinin tekerlekli arabaların üzerinde olduğunu ve sürülerinin peşinde dolaştıklarını yazarlar. Buna benzer ifadelere Çin yıllıklarında da rastlamaktayız. Türklerin atı bu şekilde yönetmeleri ve onlara bir ayrıcalık sağlamasından yola çıkarak Çinli ve Avrupalı halklar da attan yararlandılar. Elbette atın ehlileştirilmesi suretiyle süvarilere dayalı atlı birliklerin ortaya çıkması Avrupa'da Türklerin aplık sistemine benzer şövalyeliğin ikamesi, Çin'de de kalabalık atlı ve okçu birliklerinin teşekkülü onların saldırı ve savunma dirençlerini kat kat artırdı. Bunun dışında eski Türk atlarının bazı cinslerinin çok meşhur olduğunu, zaman zaman Çin vesikalarında bunlara kan terleyen atlar dendiğini de biliyoruz. Tarihte gayet gösterişli ve güzel bu at cinslerine daha sonraları başka türler de karışmıştır. Buna örnek olarak iri ve yüksek kazak atlarını gösterebiliriz. Ayrıca özel bir itinaya da ihtiyaçları yoktu. Kışın bile buz ve kar altından kendi yiyeceklerini sağlayabiliyorlardı. Basit ağıllarda barınabilmekteydiler. Türklerin ekonomik ve diğer sosyal hayatında bu denli mühim yeri olan bir hayvanın çaldırılması çok kötü karşılandığı gibi, bu suçu işleyenlerin cezası da yakalandıkları takdirde ölümdü. Çin kaynakları, ünlü Börü Tonga'nın atının ne kadar hızlı koştuğuna ve cinsinin iyi olduğuna işaret ediyorlar. Elbette ki bunlar sıradan hayvanlar değildi. Mesela yine Börü Tonga'nın babası Tümen Yabgu'nun atını oklatması devlete başkaldırı olarak yorumlanmaktadır. Çünkü hükümet başkanlarının atları aynı zamanda devletin malı olduğu için bir resmi hüviyeti de bulunmaktaydı. Ayrıca ta İslami döneme kadar süre gelen bir geleneğe göre bazı hükümdarların türbelerinde belirli günlerde altın gerdanlıklar ve atlas kumaşlarla süslü atların bekletilmelerinin yanı sıra savaşlara da atlarını böyle özenle hazırladıklarını kaynaklar bize haber veriyor. Türk atlarının eğer, yular, gerdanlık, göğüslük, terki örtüsü, heybe, kamçı, üzengi, yem torbası, köstek, zırhları vesaire araçlardan ibaret biniş takımları da birer sanat eseriydi. Onun yeri Türk edebiyatında da bambaşka olduğu gibi Köktürk yazıtlarında da meşhur Költigi'nin atlarının isimlerinin sayıldığını biliyoruz. Ünlü Manas destanında yiğitlerin hepsinin atının adı vardır. Hatta bunun gibi Türk hikayelerinde zaman zaman kahramanlar atlarıyla konuşurlar. Dede Korkut'ta Kambörü Beg oğlu Bamsı Beyrek hikayesinde Beyrek Bozaygır'ını şöyle över. Açık meydana benzer senin alıncığın. İki gece ışığına benzer senin gözceğizin. İpek ibrişime benzer senin yeleceğin. İkiz kardeşe benzer senin kulakçığın, eri muradına erdirir senin sırtın. At demem sana, kardeş derim, kardeşimden daha ileri. Başıma iş geldi, yoldaş derim, yoldaşımdan ileri. Atla bu denli içli dışlı olmuş bir kavmin destani edebiyatında da atlar önemli bir rol oynar. Kongur atlı kazan misalinde olduğu üzere kahramanlar çoğu vakit atlarının isimleriyle anılmaktadır. Türk milletinin hayatında at o denli önemlidir ki buna dair gelenek ve inanışlar sayılmakla bitmez. Bunun yanı sıra iyi cins atlar özlük, topucak, yügrük, bidevi gibi isimlerle de anılmaktaydı. Ayrıca ata yunt diyen Türkler bunun sürüsü için yılkı adlandırmasında bulunurken onları yaşına ve cinsine göre de ayırıyorlardı. Aygır, kunan, dönen, besti, kısrak, bi, tay, kulun, igdiş vesaire. Yürüyüş biçimleri içinse rahvan, eşkin, yorga, dörtnal, tırıs gibi terimler kullanılmaktadır. Sadece Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserine baktığımızda onlarca at ismi ve atla alakalı deyim olduğunu görmek mümkündür. Atla ilgili bir gelenek de şudur. Eski Türk töresine göre savaşta askerler komutanlarına %100 itaat etmek zorundaydılar. En küçük bir uygunsuzluk veya isyan hareketinin cezası ölümdü. Harbe girecek er atının kuyruğunu bağlar veya keserdi ki buna eski Türkler tullama diyorlardı. Artık o kişi vatan ve millet için kendini fedaya ve şehitliğe hazırlamış demektir. Çin yıllıklarında savaşa beraber gittikleri, birbirlerinin arkasını kolladıkları söylenen Türk askerleri yukarıda da değindiğimiz üzere temelde atlı kuvvetlerle harbe katılmaktaydılar. Ama bu yaya birlikleri yoktu anlamına da gelmemelidir. Yine bu süvarilerin en önemli özellikleri çok hızlı olmalarıydı ve hepsinin bir de yedek atları bulunuyordu. Adeta rüzgarla yarışıyorlardı. At üzerinde giderken ayağa kalkarlardı ve bu sebepten ağırlıklarının büyük bir kısmını bacak ve ayaklarına yüklerlerdi. O yüzden çok hızlı ve bir pehlivan gibi kuvvetliydiler. Sağa sola dönerken tüy kadar hafif olup sağa ok atarken solu kollayabilirlerdi. Orta çağlarda meydan muharebeleri kılıç ustalığı şeklinde değil, umumiyetle okçuların maharetleri ve atlıların toplu hücumları halinde gerçekleşiyordu ki, atı sevk ve idarede Türklerden daha üstün bir kavim yoktu. Kadınlar da çok iyi biniciydiler ki, zaman zaman onların ordu birliklerinde görevlendirildiklerine de şahit olmaktayız. Mesela Büyük Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin'in kuzeyindeki Ordos bölgesinde kurulan Türk hanlıklarından birisi olan Çao'ların Kaan'ı Uluk Tong'a 4. asrın ilk yarılarında başkente getirdiği kızlardan 1000 kişilik özel bir kıta kurdurdu. İpekli ve kadifeden giysileri olan bu kadınlara hem piyade hem de at üzerindeyken çok iyi savaşma öğretildi. O vakitler bu hal başta Çin'de olmak üzere komşu memleketlerde de ilginç karşılanmıştı. Dolayısıyla askerin önemi erkek veya kadın olması, sayısının kalabalıklığı değil, iyi yönetilmesiyle doğru orantılıdır. Ayrıca bazı İslam kaynakları Oğuzları anlatırken onların çok cesur ve yiğit olduklarına, süratle saldırıp aynı hızla geri döndüklerine değinir ki bunu mümkün kılan da atından başka bir şey olmasa gerek. Netice itibariyle Türk ve at adeta birer ikiz gibidir. Onları birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Cirit, kökbar ve çevgen gibi pek çok oyunun ana unsuru attır. Türk milleti en güzel eğlenceleri onunla yaşamıştır.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu ekber, Allahu ekber!
Şehir ve insan.
Sırada Doktor Ekrem Saltık'ın Yunus Emre Enstitüsü'nün yayın organı olan Nokta.tr isimli derginin 8. sayısında yayınlanan Sultanın Kılıçları, Akıncılar başlıklı yazısına kulak verelim. Yüzlerce yıl at üstünde yay gerip menzil alıp kan ter içinde Anadolu'ya geldiklerinde yeri göğü inleten bir sesle "Atlan!" dedi Sultan ve Anadolu'dan fırlayıp Tuna'ya saplanarak tarih yazan bir ok gibi çekildi sultanın kılıçları. Sanki atlarıyla doğmuşlardı. Kuşlar menzile kanatlarıyla, onlar muratlarına atlarıyla varırlardı. Nimeti dört nala gittikleri topraklarda, hayrı atlarının alnında ararlardı. Ata binmeyi daha doğmadan binlerce yıl önce öğrenmişler, Pasifik'ten Atlantik'e binlerce yıl önce koşmuşlardı. Yumuşak ağızlı, küçük kulaklı, çakmak bakışlı, uzun sığ yeleli, geniş göğüslü ve sağrıları kuvvetli Türkmen atlarıyla yoldaş, karındaş olmuşlardı. Onlar cihanı atlarıyla kuşatırken, cihan onları atlarıyla bilmiş, atları onlara cihanı gezdirmişti. Cihan atların, sultanlarının nal sesleriyle yankılanırken, sultanları onlara uçları vermiş, göç edilen her sınır yeni bir menzili müjdelemişti. Menzile doğru dört nala giderlerken, kirli sakallı dağları, dağların yanaklarına tutunan köyleri ve kadim dillerde ezgiler mırıldanan zamanı selamlamışlardı. Fedai, dal kılıç, serden geçti ve deliler. Bazen birbirlerine karışacak kadar yakınlaşarak, bazen birbirlerini unutacak kadar uzaklaşarak ama hep sonsuz bir coşkuyla akın akın akarlardı. Kanunname-i Pençik'ten yüzlerce yıl önce başlayan akınları bir savaş taktiği olarak kullanan ilk siyasi ve askeri güç Türkler olmuştu. Askerlik biliminin dört temel operasyonel hareketinden biri olan taarruzun ruhunu ve bütün özelliklerini içinde barındıran akın, arazi işgali amacı gütmeden keşif ve yıldırma amacıyla yapılan taktiksel bir hamleydi. Orta Asya'nın bozkırlarından fırlayan birer ok gibi çeşitli yönlere akın eden Türk akıncıları, cenklerde de çarpışmış, birbirine hasım olan devletlerin kozlarını paylaştıkları birer düello olan cenkler, geniş düzlükler ve meydanlarda yapılmıştı. Modern askeri stratejilere ilham kaynağı olan Türkmen akıncıları, Anadolu'ya ilk defa Karahanlılar ve Gazneliler arasındaki üstünlük mücadelesi sırasında Çağrı Bey'in komutasında akın etmişlerdi. Selçuklular, Gazian askerlerinden oluşan Türkmen aşiretlerini sınırlardaki stratejik bölgelere yerleştirerek hem devletin sınırlarını korumuş hem de devletin güvenliğini sağlayan birliklerin maliyetini düşürmüş oluyordu. Uçlara yerleştirilen akıncılar, genellikle sınırında bulundukları devletlere akınlar düzenler, çağrılmaları durumunda sultanın yanında sefere de katılırlardı. Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu'ya girerek Türkmen atlılarının yönünü Nil ve Tuna nehrine çevirdiğinde, sonradan bir cihan devletine dönüşecek olan Ertuğrul Gazi Beyliği de Bizans sınırına yerleştirilen herhangi bir uç beyliğiydi. Uçlara gönderilen bütün Türkmen aşiretleri gibi Ertuğrul Gazi de karındaşlarıyla sürekli serhadi zorlayan gazalar gerçekleştiriyor, aşiretinde savaşamayacak durumda olanlardan da lojistik destek alıyordu. Başlangıçta Selçuklulardan miras kalan geleneğin parçası olarak uç beylerinin yakın çevresindeki yoldaşlarından oluşan akıncılar, genel kabule göre Gazi Evranos Bey tarafından yeniden teşkilatlandırılarak bir ocağa dönüştürülmüştü. Sultan Orhan'ın son dönemlerinde İznik-İzmit hattında ilerleyen akıncılar, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasının fethinden sonra Rumeli'ye kaydırılacak ve buranın fethiyle görevlendirilecekti. Gelibolu'dan başlayan akınlar, gelenek üzere sağ ve sol olmak üzere iki koldan yapılmış, uçlarla uyumlu bir şekilde yer değiştiren payitaht, sürekli uçlara yakın şehirlere taşınmıştı. Bazı durumlarda bizzat sultan tarafından görevlendirilen akıncı beyleri ve ona tabi olan akıncılar ayrıca vergiden de muaf tutulurlardı. Kendi dönemlerindeki hiçbir askeri elbiseye benzemeyen kıyafetleriyle hasımlarının karşısına çıktıklarında korku salan akıncılar, güçlü fiziki yapılarıyla da diğer askerlerden farklı görünürlerdi. Leopar, sırtlan, kaplan ve samur gibi hayvanların derisinden yapılmış kalpaklar takan akıncıların, hayvan kürkü ve derilerinden yapılan kıyafetleri yırtıcı kuş tüyleriyle süslenirdi. Başlangıçta Anadolu'daki Bizans topraklarına yaptıkları akın ve keşiflerle ünlenen akıncılar, Osmanoğullarının Rumeli'ye geçmesiyle daha teşkilatlı ve korku salan bir güce dönüşmüşlerdi. Önceden aşiretlere bağlı atlı birlikler şeklinde örgütlenen atlı süvariler, Osmanlı Türklerinin Meriç'i geçerek Tuna'ya yönelen ilerleyişi sırasında Rumeli ve Balkanların fethini sağlayacak olan akıncı teşkilatına dönüşüyordu. Akınlar, küçük atlı birliklerle yapılabildiği gibi binlerce süvariden oluşan ordu büyüklüğünde kuvvetlerle de yapılabiliyordu. Büyük akıncı birlikleri hedeflerindeki ülkelere girdiklerinde farklı yönlere doğru bölünür, belirli noktalarda daha küçük parçalara ayrılarak önceden belirlenmiş yerlerde tekrar bir araya gelirlerdi. Sahip oldukları farklı savaş taktikleri kadar ok atmadaki maharetleriyle de öne çıkan akıncıların kullandıkları sert ve sağlam oklar, kalkan ve zırhları delebilecek bir güce sahipti. Yedeklerinde daima 2-3 yay ve kiriş bulunduran Osmanlı akıncılarının ok menzili tam olarak hesaplanamasa da oku çağdaşı olan bütün savaşçılardan daha iyi kullanırlardı. Akıncılar, kuşatmalar sırasında yüksek surlara tırmanan askerlerin burçlardan atılan oklardan etkilenmemesi için kuşatılan şehir ya da kalenin surlarını adeta ok yağmuruna tutarlardı. Fırlatılan oklar, belirli bir hedefi vurmak için değil, surlara tırmanmakta olan akıncıların fark edilip vurulmasına engel olmak için atılırdı. Eski Türk geleneğinde sadece bir savaş silahı olarak kullanılmayan ok, aidiyet ve haberleşme sembolü olarak da kullanılmıştı. Kuşatılan kalenin burçlarına fırlatmak için uçları daire şeklinde düğümlenmiş sağlam kementler kullanılır. Aynı kementler bazen de yukarıdan aşağıya sarkıtılarak aşağıdaki akıncının tırmanması sağlanırdı. Oldukça iyi kement atan akıncılar, özellikle düşman takibi sırasında ok ve mızrak kullanmanın yanı sıra takip ettikleri atlara ve binicilerine kement atarak yere düşürürlerdi. Akıncıların içinde yanlarında surlara çıkmak için kullanılan merdivenler taşıyan askerler de olur. Bu merdivenler aynı anda birden fazla akıncının tırmanabileceği şekilde yapılırdı. Köklü ve devamlı bir at ve atçılık kültürüne sahip olan Osmanlı akıncıları, çağdaşlarından farklı silahlara sahip olmalarının dışında kadim bir kültürün devamı olan savaş atlarına da sahiptiler. Manevra kabiliyeti yüksek, hafif silahlarla donatılmış olan Osmanlı akıncılarını çağdaş süvarilerden ayıran belki de en önemli özellikleri sahip oldukları bu atlardı. Çeşitli kroniklerde birini takip eden ya da birileri tarafından takip edilen Türklerin eğer atlarının sırtındaysalar asla gafil avlanmayacakları vurgulanıyordu. Kadim bir at ve atçılık geleneğinin mirasçısı olan Osmanlı akıncıları, Türk savaş sisteminin bir devamı olarak çağdaşlarından farklı bir savaş atı tipine sahipti. Selçuklu tarihine dair kroniklerde Türkmen atı olarak geçen ve güzelliklerinden dolayı kan terleyen atlar olarak da adlandırılan Türk at tipini devam ettiren Osmanlı akıncılarının bindiği atlar, Selçuklular tarafından Orta Asya'dan getirilmişti. At binme konusunda olduğu gibi at yetiştirme konusunda da usta olan akıncıların atları, üzerlerinde binicileriyle günlerce yol gitseler bile yorulmayacak şekilde güçlü atlardan seçiliyordu. Anadolu seyahati sırasında dolaştığı yerlerde gördüğü at yetiştiriciliği konusundaki ustalığı fark eden Marco Polo da Türkmenlerin fevkalade atlar ve değerli katırlar yetiştirdiğini anlatmıştı. Akıncılar ve akıncı adayları ata binmeyi ve at sırtında ok atmayı henüz çocukluk çağlarında öğreniyor, zamanla atlarıyla adeta tek vücut haline geliyorlardı. At binme eğitimi aynı zamanda konar göçer halde yaşadıkları uç bölgelerde besledikleri küçükbaş hayvanlara binilerek başlıyor, bu iş için özellikle koyun tercih ediliyordu. Çağdaşlarına nazaran orta ve bazen de kısa boylu olan Türkmen atları biçimli ama oldukça küçük bir başa ve ufak dişlere sahipti. Tıpkı başları gibi kulakları da küçük ve iki kulak arası geniş olan Türkmen atı adeta her an hücuma geçecekmiş gibi bakan canlı gözlere sahipti. Uzun sığ yeleli, geniş göğüslü ve kuvvetli sağrıları olan atlar, kendilerine has olan bir eğer ve dizgin takımıyla göğüs ve kuyruktan geçen kolon sistemiyle donatılırlardı. At binmeyi ve üzerinde ok atmayı daha güvenli hale getiren bu teçhizatla kullanılan Türkmen atlarını emsallerinden farklı yapan diğer unsurlar, sahip oldukları sürat ve dayanıklılıklarıydı. Türkmen atları, güçlü birer savaş atına dönüşmelerini sağlayan disiplinli bir eğitimden geçirildikten sonra akıncılara teslim edilirdi. Henüz bir yaşına bastığında başına gem vurulan ve akıncının esas atının yedeğinde taşınan tayın güçlenmesi için her iki yanına içi saman ya da ıslak ot doldurulmuş çuvallar yüklenirdi. Sırtındaki çuvallarla bir süre dolaştırılan tayın, eğitiminin diğer aşamasında üzerine küçük bir çocuk oturtulur, bu aşama hem at hem de binicisi için tecrübe olurdu. Belirli bir süre çuvallar ve çocukları taşıyarak güçlenmesi sağlanan taya eğer vurulmasıyla devam eden süreç, tayın güçlü, söz dinleyen ve kötü huylarından arınmış bir savaş atına dönüşmesini sağlardı. Türkmen atının koşu eğitimi de belirli aşamalarla gerçekleştirilir. Başlangıçta yavaş sürülen at, bu sırada bazen sağdan, bazen de soldan koşturulur. Dizginleri de aynı şekilde hem sağ hem de sol elle tutulurdu. Türkmen atının mızrak ve çevgen oyunlarıyla tamamlanan eğitimleri geniş sulardan atlatılmalarıyla devam eder, gittikçe yükselen engellerin üzerinden sıçrayabilmeleri sağlanırdı. Bu eğitim, akıncıların atlarını çok sarp olan ve yayaların bile geçemediği yerlerden, kayalardan ve yarlardan atlatarak geçmelerini sağlamak için yapılırdı. Dizgini bükülerek 10 ayaktan daha az ya da fazla mesafelerde geri dönmesi öğretilen at, yokuş yukarı ve aşağı, yumuşak, sert, taşlık ve kumlu zeminlerde koşturulurdu. Akıncıların ani baskınlar gerçekleştirebilmek için geceleri de at sürmeleri gerektiği için bindikleri atlar gece saatlerinde de koşmaya alıştırılırlar, bu esnada kişnememeleri öğretilirdi. Türkmen atlarının kuyrukları savaş ve avlanma sırasında genellikle düğümlenerek kısaltılır, çok zaman yeleleri de örülerek süslenirdi. Pazar ve esnaf dükkanlarının arasında dolaştırılarak kalabalığa ve gürültüye alıştırılan Türkmen atı, çeşitli renklerde eşyaların asıldığı yerlerde de birkaç gün gezdirilirdi. 5 yaşına ulaştığında tam bir savaş atı haline gelmiş olan Türkmen atı, 90 kilometrelik bir mesafeyi sabahtan kuşluk namazına kadar geçen sürede hiç durmadan koşabilirdi. Osmanlı akıncıları atlarını sadece akın sırasında değil, ava giderken, oyun oynarken, seyrana giderken de kullanır, ömürlerinin büyük çoğunluğunu at üzerinde geçirirlerdi. Osmanlı sultanları sefere açık renkli kıyafetler ve beyaz atlara binerek giderken, Osmanlı akıncıları kendilerine has kıyafetleri ve koyu renkli atlarıyla akın ederlerdi. Atlar sadece akıncıların değil, Osmanlı sivil hayatının da önemli bir parçası olarak kabul edilmiş, sokak başlarına ata kolay binilmesi için binek taşları konulmuştu. At üzerinde görünmek, gücün ve ihtişamın bir göstergesi olduğu için olsa gerek, Kanuni Sultan Süleyman dahi hasta olmasına rağmen son seferine çıkarken sivil ve askeri motivasyonu sağlamak için İstanbul sokaklarını atıyla geçecekti. Programımızın sonunda Profesör Doktor Nil Sarı'nın Türkiye'de Eczacılığın Tarihi Gelişimi başlıklı makalesini nakledelim. Anadolu coğrafyası eczacılık tarihinde önemli bir yer tutar. Bu sebeple Anadolu eczacılığına büyük etkisi olan kişi ve eserleri kısaca tanıtmalıyız. Antik çağlardan günümüze Anadolu'nun tıbbi bitkilerinden çeşitli ilaçlar yapılmış, kendinden önceki eski uygarlıkların çalışmalarından yararlananlar kendi eserlerine yeni yeni droglar ilave etmişlerdir. Eczacılığın en etkili tarihi şahsiyetlerinden olan Dioskorides, Adana'da Ceyhan'ın kuzeyinde doğmuştu. Roma ordusunun hekimi olarak gezerken Anadolu'nun tıbbi bitkilerini incelemiş, bu bitkileri ve etkilerini Perihylus Aetrikes, Materia Medica isimli eczacılık kitabında tanımlamıştı. Hayvani ve madeni drogların da yer aldığı Dioskorides'in bu eseri Selçuklu döneminde Kitab al-Haşaiş adıyla Arapçaya çevrilmiş ve Osmanlı dönemi tıp yazmalarında Skoridos olarak ona sık sık atıfta bulunulmuştur. Antik Roma'nın en mühim hekimlerinden olan ve İslam dünyasında Kalinus olarak bilinen Bergamalı Galen ise ilaç hazırlamanın, birden çok tıbbi maddeyi birleştirmenin ve ilaçların emilimini etkili kılmanın kurallarını ortaya koymuştur. Droglardan ilaç elde etme yöntemlerindeki öncülüğü sebebiyle günümüzde bileşik ilaç yapımı onun adıyla galenik preparat ve galenik formülasyon olarak adlandırılır. Tiryak adı verilen ve çok çeşitli eczanın karışımıyla üretilen panzehirlerin Anadolu'da kullanımı da antik döneme dayanır. Öldürülmekten korkan Pontus kralı 6. Mitridates, Karadeniz'in kuzeydoğusundaki dağlara yerleşmiş, burada 54 eczadan hazırladığı ve sonraları kendi adıyla anılan panzehiri yapmıştı. Zehirlenmeye karşı çalışmalarını Hazar'ın kuzeyinden gelen İskit şamanları yönlendiriyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafize Sultan adına Manisa'da yaptırdığı Darüşşifa'da, Merkez Efendi'nin 41 eczadan hazırladığı bir tiryak olan mesir macunu günümüzde 12-20 ecza ile yapılır ve her yıl baharda Nevruz kutlanarak halka dağıtılır. Anadolu'da kaleme alınan Selçuklu ve Osmanlı dönemi eczacılık kitaplarında Orta Çağ İslam dönemi eserlerine de sık sık atıfta bulunulur. Mesela Türkmenistan'ın Harezm bölgesinde doğan Biruni'nin Kitabel Saldalası, Özbekistan'ın Buhara yöresinde doğan İbn Sina'nın Kanunu, Hazar Denizi yakınında Cürcan'da doğan İsmail Cürcani'nin Harzemşahı ise Endülüs'ün Malaga şehrinde doğup Şam'da ölen ve Anadolu'yu da gezen İbn Baytar'ın müfredatı, ilaçla tedavide en çok yararlanılan kaynak eserler olmuştur. Buna karşılık Antakya doğumlu Davud'un tezkeresi yakın doğuda yaygın olarak kullanılmıştır. Anadolu beylikleri ve Osmanlı döneminde Türkçe kaleme alınan tıp ve eczacılık kitaplarında yeni bilgiler de yer almaktadır. Mesela Amasya Darüşşifası'nın başhekimi Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun akraba dininde Anadolu'da kullanılan bitkiler hakkında önemli bilgiler olmasının yanı sıra hazırladığı ilaçların etkilerini kanıtlamak için yaptığı deneylerin sonuçları Mücerrebname isimli eserinde bulunur. Yine 14. yüzyılda Geredeli İshak bin Murad'ın Gerede Kalesi yakınında Arkut Dağı'nda yazdığı Edviye-i Müfredesinde verilen drogların birçoğu bugün de yöre halkı arasında aynı isimle tanınmaktadır. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa farmakopesi Anadolu coğrafyasını etkilemeye başladığında, madeni ilaçlarla tedavinin öne çıktığı Paracelsus tıbbı Osmanlı ülkesinde yeni tıp, tıbbı cedid adı altında giderek yayıldı. Osmanlı hekimlerinden kimisi madeni ilaçları savunuyor, miktarı az, tesiri kuvvetli, faydası çok, kokusu ve tadı güzel olduğu için hastada nefret uyandırmadığını söylüyor, kimi de zehirli olduğundan tehlikeli ve ölüme sebep olabileceği gerekçesiyle madeni ilaçlara karşı çıkıyordu. 18. yüzyıla girildiğinde birçoğu zehirli olan madeni ilaçlar halka zarar verdiğinden yeni tıbbın uygulanması bir fermanla yasaklandı. Anadolu uygarlıklarında hastanelere ve saraylara eczacıların tayin edildiğini biliyoruz. Mesela Bimarhane veya Darüşşifa adı verilen Selçuklu ve Osmanlı hastanelerinde eczacı, aşşab, saydalani, şurupları hazırlayan şerbetçi, macun, helva, müsil ve benzeri ilaçları pişiren aşçı, tabbah, ham eczayı dövüp ezen eczacı kalfası, edviye kub ve kilerdeki drogları ve ilaçları muhafaza eden kilerci, mahzenci hizmet vermekteydi. Osmanlı sarayında Enderun ve haremde hastaneler ve eczaneler kurulmuştu. Sarayda hekimbaşı odası olarak bilinen Başlala Kulesi'nde, saray mutfağının helvahane adı verilen bölümünde ve gülhanede saray mensupları için ilaçlar hazırlanırdı. Hekimbaşının tarifi üzerine eczacılar, Başlala, Enderun kullukçusu ve zülüflü baltacının gözetiminde ilaç tertip eder, ilaçlar Başlala ve hekimbaşı ile birlikte mühürlendikten sonra muhafaza edilirdi. Osmanlı döneminde resmi bayram olarak kutlanan her Nevruz bayramında 41 tıbbi maddeden yapılan Nevruziye macunu helvahanede hazırlanır, padişaha, Enderunlulara, devlet erkanına dağıtılır, karşılığında ihsanlar alınırdı. Eczacı, ilacı hekimin tarifi doğrultusunda hazırladığından iyi bir Osmanlı hekimi olabilmek için ilaç bilgisi şarttı. Hekim, devrin eczacılık kitaplarını ve ilaç hazırlamada kullanılan araç gereci bulundurur, özellikle gizli tutmak istediği terkipleri bizzat kendisi hazırlardı. Hekim, hastaya terkibin reçetesini yazdığında hasta çok kere ilacını aktara yaptırırdı. Ecza, yani ilaç ve güzel koku, ıtriyat satana aktar denirdi. Aktar aynı zamanda ilaç da tertip ederdi. Bugünkü eczaneler gibi her mahallede bir aktar dükkanı vardı. Seyyar aktarlar da ilaç satardı. İstanbul'da Tahtakale ve Mahmutpaşa semtlerinin yanı sıra Mısır Çarşısı'nın bir kısmı da aktarlara tahsis edilmişti. Çeşitli tarihlerde çıkarılan padişah hükümleriyle aktarlar denetlenmekte ve meslekleriyle ilgili hususlar düzenlenmekteydi. Salih bin Nasrullah, hekimin tarifi üzerine dükkanında ilaç yapan kimse için ilk kez ispençiyar tabirini kullandı. Aktarların yanı sıra ilaç hazırlayıp satan çeşitli esnaf grupları vardı. Özellikle tıbbi yağ ve kokulu, aromatik su elde etme adeti önemli bir ticaret sahasıydı. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde ilaç yapan değişik esnaf zümrelerinden ve eczacılıkla uğraşanların pirlerinden söz eder. Evliya'ya göre İstanbul'da 2000 aktar dükkanı, 300'ü dükkan sahibi 500 macuncu esnafı, dükkansız 100 tutyacıyan, yani çinko oksit karışımı merhem ve sürme esnafı, 500'ü dükkan sahibi 600 meşrubat-ı deva, damıtılmış bitki suları esnafı, 41'i dükkan sahibi 70 gülabcıyan, yani gül suyu gibi hoş kokulu sular esnafı, 8'i dükkan sahibi 14 ethanu edviye, aromatik yağ esnafı ve kökçüler bulunmaktaydı. 1839 tarihinden itibaren Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de oluşturulan eczacılık sınıflarında ders verilmeye başlandı ve Fransızca kaynaklardan yararlanılarak tıbbi nebatat konulu ders kitapları yazıldı. 1845 yılında Afyonlu hap ve macun yapımı ve satımı, 1850 tarihinde cerrah dükkanlarında kimyevi eczacı bulundurulması yasaklandı. 1852 senesinde yürürlüğe giren Nizamname-i Eczacıyan ile diploması olmayanların eczacılık yapması ve eczacı dükkanı açması yasaklandı. İlaç reçetesi, ecza satımı, ilaç imali ve korunması konularında kurallar getirildi. Eczacı olmayanların ecza satmaları yasaklandı. Nüfus sayısına bağlı olarak sınırlı ve sabit sayıdaki ecza dükkanları düzenlendi, eczacıların birden fazla dükkana sahip olamayacağı, gediğin eczacının mirasçılarına kalacağı kaydedildi. Eczacı çırağının eczacı olabilmesi için, en az 6 yıl bir eczacı dükkanında çalışması ve 2 yıl Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de ilmi ispençiyari derslerine devam etmesi gerekiyordu. Bundan sonra Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin izni olmadan ruhsatsız çalışanlar, reçeteyi farklı uygulayanlar, saf olmayan ve bozuk ecza bulunduranlar cezalandırılacaktı. 1861 tarihinde sabit sayıdaki eczacı dükkanı sınırlandırması kaldırıldı ve Memaliki Mahruse-i Şahane'de Tababet-i Belediye icrasına dair nizamname ile doktor ve cerrahın kendinin hastaya ilaç vermesi yasaklandı. Yalnız resmen açılmış eczane bulunmayan yerlerde ilaç vermelerine müsaade edildi. İleriki yıllarda da eczacıların ve eczacı dükkanlarının denetimiyle ilgili ve hekimle eczacı ilişkilerini belirleyen nizamnameler çıkarılmaya devam edildi. 1870 yılında Haydarpaşa Asker Hastanesi, Haydarpaşa Tatbikat-ı Tıbbiye-i Askeriye Mektebi ismiyle eğitim hastanesine dönüştürüldükten sonra mezun olan eczacılar, mülazım-ı evvel rütbesiyle Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne gönderilir, 2 yıl uygulamalı eğitimden sonra imtihan geçerek yeterlik belgesi alanlar tabur ve hastanelere tayin edilirdi.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.